Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Anneler Gülistan'ı programımızın Hazreti Ayşe annemiz Gülistan'ı 12. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum yine programıma kıymetli dinleyenlerim. Çok kritik bir yerde kalmıştık geçen hafta. Hatırlayacağınız gibi İslam ordusu Uhud Savaşı için Cuma namazından sonra Medine'den çıkmış Peygamberimiz Aleyhisselam komutasında Uhud'a doğru yola çıkmıştı. Uhud'a vardıktan sonra İbn-i Selül, münafık lideri İbn-i Selül başkanlığında onun ayartmasıyla 300 münafık İslam ordusunu orada bırakıp geri dönmüşlerdi Medine'ye. Nifak hareketi yapmışlardı. Genişçe ayrıntıya giremiyorum. Medine'ye dönünce Hazreti Ayşe annemizin onlara karşı sert cevapları vardı. Onları görüşüyorduk. İşte Ayşe annemiz nasıl Resulullah orada bırakıp da geri kaçtıklarına dair onları tenkit ediyordu. Geçen hafta bunları görüyorduk. Şimdi Ayşe annemiz onlara diyor ki eğer siz erkek gibi gidip Resulullah'ın yanında yer almazsanız biz kadınlar çıkıp onunla beraber müşriklere karşı savaşırız. Eğer siz erkek gibi çıkıp Resulullah'ın yanında yer almazsanız biz kadınlar gidip onunla beraber müşriklere karşı savaşırız. Ne kadar tahrik edici sözler söylese de bu münafıklar Medine'ye gelip evlerine dağıldılar. Ayşe annemiz sadece Ayşe annemiz değil ama bizim şu anda işlediğimiz, anlamaya, anlatmaya çalıştığımız o olduğu için onu söylüyorum. Şimdi yüreği parçalandı Ayşe annemizin. Müşriklerin 3000 kişi olduğunu biliyor. Tam teçhizat, süvarileri kuvvetli, develeri kuvvetli biliyor. Hepsi zırhlı biliyor. Müslümanların sayısı düştü 700'e. Ve artık ciddi şekilde takviye ihtiyaçları var. Bunu biliyor. Ve hadi diyor kadınlara. Hadi toparlanın, silahlanın, kuşanın, Uhud'a gidiyoruz. Hazreti Sevde annemiz, hayır ey Ayşe dedi. Hayır. Resulullah bize böyle bir şey emretmedi. Aynı şekilde Hafsa annemiz ey Ayşe hayır dedi. Biz çıkmayalım. Bize böyle bir emir gelmedi. Aleyhisselam böyle bir şeye ihtiyaç duysa bir haberci gönderir bize. Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a hele biraz duralım dedi. Ve tabi gözler gönüller Uhud'da. Ve Ayşe annemiz yerinde duramıyor. Ve Uhud. Bütün gözler oraya kilitleniyor. Şimdi biraz Uhud'a geçeyim ben. Tekrar geri geleceğim. Sonra Uhud'da kalacağız. Her ne şekilde olursa olsun, münafıklar İslam ordusunu yalnız bırakmışlardı. Ancak ben kaynakları tararken bilhassa bazı ayetlerin tefsirinde, mesela ben o ayetleri bulayım ki notlarım arasından sizinle de paylaşayım. Ali İmran suresinin 166-177 ayetinde onun mealini okuyacağım size inşallah. Tefsirlerini okuduğumda şöyle bir cümleyle karşılaştım. Her ne şekilde olursa olsun Cenab-ı Allah İslam ordusunu münafıklardan arındırmış, tereddüt içinde bulunanlara da sebat vermişti. Savaşta ölen şehit malum. Allah-u Teala şehadeti herkese nasip etmiyor. Kalan gazi, bu da herkese nasip olmuyor. Yani görünüşte sayı çok düştü ya. 1000'den bir anda 300 çıkarıyorsunuz ve 700 kalıyor. Karşı taraf 3000. İyi anlamak için Uhud sonrası nazil olan çok ayeti kerime var. İşte Ali İmran suresinde 60 ayet falan var. 60 ayet bu konuda anlatılıyor. Uhud'u anlatıyor genişçe. İşte onlardan bir örnek olmak üzere İslam ve cihat nimetine sırt çeviren bu hain münafıklar hakkında Allah Teala Hazretleri bakınız ne buyuruyor. Allah ömür verirse kıymeti dinleyenlerim, uzun soluklu Resulullah'ın hayatını aslında düşünüyorum ben sizlerle paylaşmayı. Oraya bu ayetin metnini aldım. Ama iki ayet bu. Ben size burada meal vereyim. Çünkü konum Hazreti Ayşe annemiz. Bakınız. Yani bu ayeti kerime daha sonra nazil olacak. Ve Ayşe annemiz de bunu münafıkların ablak suratlarına vuracak. Mealen şöyledir. İki birliğin karşılaştığı gün sizin başınıza gelenler ancak Allah'ın dilemesiyle olmuştur. Ki bu da müminleri münafıklardan ayırt etmesi ve münafıkları ortaya çıkarması içindi. Bunlara gelin Allah yolunda çarpışın ya da savunma yapın denildiği zaman savaşmayı bilseydik elbette sizin peşinizden gelirdik dediler. Onlar o gün imandan çok kafirliğe yakın idiler. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Halbuki Allah onların içlerinde gizlemiş oldukları şeyi çok daha iyi bilir. Ali İmran suresi 166-167. Yani biz bazen çok böyle üzülürüz, bozuluruz. Nasıl olur, nasıl gider? Her şey Allah'ın dilemesiyle oluyor. Ve tabii bundan sonra imtihan üzerine imtihan. Bakınız bir kısa imtihanda söyleyeyim. Resulullah Aleyhisselam komutasındaki İslam ordusunun münafıklar ordudan ayrılınca ordunun sayısı çok düştü. Bunun üzerine bazı sahabiler bir teklif sundular. Ya Resulallah, Yahudi müttefiklerimizden yardım isteyelim mi? Yahudi müttefiklerimizden yardım isteyelim mi? Resulullah'ın cevabı ne? Hayır. Hayır. Bizim onlara ihtiyacımız yoktur. Kaldı ki Müslüman, Müslüman olmayandan yardım istemez. Müslüman, Müslüman olmayandan yardım istemez. İşte nebi bir buyruk bu. Önümüze koyacağımız bir serlevha. Buna göre hareket edeceğiz. Biz Müslümanız sonuçta. Peki bu sahabi münafıklar içinden ayrıldı. Birkaç sahabe bunu söylüyor. Ya niyetleri ne? Kötü niyet mi? Hayır. Onlar şöyle haklılar. Hatırlayınız. Hicretten sonra yaşandığı bir şeyler Medine Mesikası diye, Medine Vesikası diye yürürlüğe konan anayasa gereği Medine'ye bir saldırı olursa, bu Uhud dediğimiz savaş aslında Medine'ye saldırıdır. Medine'ye bir saldırı olursa Medine'de yaşayan bütün herkes, dinine, ırkına bakmaksızın bütün herkes hep beraber savunma savaşı yapacaklardı. Sahabiler bunu hatırlatmak istemişlerdi. Ancak Resulullah Aleyhisselam en zor zamanda bile Müslüman, Müslüman olmayandan yardım istemez buyurarak çok önemli mesajı vurgulamış oluyordu. Müslüman ve münafık. Müslüman her yerde İslam esaslarıyla hareket ettiği halde münafıklar da nifakları ile iki yüzlülük yaparlardı. Herkesin tarzına göre, tavrına göredir bu. Müslümanlar inançlarına göre davranıyorlar. Nifakında, münafığında inancı o kadar. Müslümanları zor durumda bırakmak münafıkların en belirgin vasfıydı. Şimdi belki başka bir hoca arkadaşım anlatmıştır ya da anlatır ya da bazı kitaplarda okursunuz. Genelde ben radyo sohbetlerinde 2-3 rivayeti işlemek istemiyorum. Birini seçiyorum ama burada onu söylemeliyim. Münafıklar bir rivayette Şeyhain'den geri döndüler. Diğer rivayette Uhud'dan geri döndüler. Yani zaten birbirine yakın. Ancak kaynakları taradığımda, yüzdeye vurduğumda kaynakları Uhud'dan geri dönmeleri üzerine rivayetler daha çok fazla olduğu için ben iki rivayette boğulmaksızın onu tercih ederek sizlere paylaştım kıymetli dinleyenlerim. Şimdi İslam ordusu Uhud'a gitti. Ayşe annemiz gönlünü gönderdi. Çünkü Resulullah'a gönderdi, babasını gönderdi, kardeşlerini gönderdi, akrabalarını gönderdi. Ama gönlü orada. Gözü kulağı Uhud'da. Herkesin ama konumuz Ayşe annemiz diye öyle söylüyorum. Münafıklar geri geldi. Annemiz teyakkuzda. Pür dikkat Uhud istikametinde. Çünkü sabah oldu. Münafıklar geri geldi. İslam ordusu Uhud'da bir destan yazacak. O destana biraz girelim, buyurun. İslam tarihinde çok önemli bir yeri olan Uhud Savaşı için takvimler 11 Şevval 3 Hicri'yi gösterirler. Miladi 25 Ocak 625 Cumartesi. Sabah namazından sonra. Resulullah Aleyhisselam Şeyhain'den hareket etmeden önce zırhını giyinmişti. Uhud'a varınca o zırhın üzerine bir zırh daha giyindi. Uhud savaşı esnasında iki zırhı üst üste giymişti yani. Bir de miğfer ve miğferin üzerinde bir tolga giyindi. Şimdi Allah'ın affına sığınarak burada söylemem gereken, anlatsam mı söylesem mi diye endişeliyim ama söylemem gereken bir hassas durum var. Bazı dualar, böyle asılsız dualar da uydurulmuş. O döneme mal edilerek Allah'a güvende farklı anlatılır olmuş ve maalesef bazen de işin ucu iftiraya varmıştır. Şimdi nedir ne değildir demeden ben yine Allah'a sığınarak söylüyorum. Uhud Savaşı esnasında Aleyhisselam zırhını giyindi. Tam çıkıyordu. İşte Cebrail geldi. Ya Resulallah, zırhını çıkar. Ona bir dua getirdi. O duayı verdi. Duanın adını söylemiyorum. O duayı verdi. Dedi bunu dedi üzerinde taşı. Yani üzerine taşı bu duayı. Bu seni korur dedi. Diye. Ondan sonra o meşhur duayı uzunca işte okurlar birçok kardeşimiz. Okuyanların büyük çoğunluğu iyi niyette okuyorlar amenna. Ama ben şimdi böyle kitapları karıştırıp şu anda mesela seri bir şekilde sayayım ben size önümde olan kitaplar. Vakıdi, efendim, İbni İshak, İbni Hişam, İbni Sa'd, Belazuri, Taberi, Ebu'l-Fida İbni Kesir, Diyar-ı Bekri, İbni Haldun, Kastalani, kaç tane daha sayabilirim. Bütün bu kaynaklar Peygamberimiz Aleyhisselam'ın, bunu ısrarla söylüyorum, Uhud'da üst üste iki zırh giydiğini ifade ederler. Hatta müşrikler gece İslam ordusu şeyh halindeyken Uhud meydanında böyle çukurlar kazıp üstlerini kapatarak tuzaklamışlardı. Aleyhisselam zırhının ağırlığından dolayı o çukurun birine düşmüştü. Aynı şekilde Uhud dağına yaralıyken çekilirken Aleyhisselam tırmanmakta zorlanıyordu. Niye? İki zırh vardı üzerinde. Bu kadar rivayetler var. Aleyhisselam, Resulullah Aleyhisselam hiçbir yerde şu duaya güvenin dememiş. Önce fiili dua, her türlü hazırlığı yapıyor. Öteki duayı da yapıyor tabii. Ama zırhını çıkartıp dua okutuyorsun, Uhud'a gönderiyorsun. Bu kusura bakmasınlar, bu olmaz. Bu Aleyhisselam hepimizin peygamberidir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ı anlatırken, dinlerken, yazarken hep böyle edepli olmak zorundayız kıymetli kardeşlerim. Onun için söylüyorum bakın. Şeyhain'de zırhını giyiyor Aleyhisselam. Oraya kadar zırhını taşıyor. Zırhını giyiyor Uhud'a hareket esnasında. Uhud'a gelince üstüne bir tane daha giyiyor. İki zırh üst üste giyiniyor. Miğferi alıyor. Onu da üzerine tolba geçiriyor. Yani tamamıyla bir koruma altına alıyor kendini. Görüyor çünkü ne olacağını Aleyhisselam. Peygamberimiz Aleyhisselam ordusuyla ilerleyip Uhud boğazına, vadinin dağa doğru olan yakasına kondu. Uhud dağını arkasına dayadı. Uhud dağını arkasına dayıyor Aleyhisselam. Aynenin soluna, güneşi sırtına alarak yüzleri Medine'ye doğru olmak üzere ordusuyla saf tuttu. Mekke müşrikleri de karargahlarından hareket ederek gelip Müslümanların karşısında saf tuttular. Şimdi Uhud meydanındayız. Ayşe annemizin gözü kulağı Uhud'da. Kıyamet kopacak biraz sonra. Resulullah Aleyhisselam'ın Uhud meydanında ilk verdiği talimat. Bakın nedir? Sizden hiçbir kimse biz kendisine çarpışmak için emir vermedikçe asla çarpışmaya girmesin. Aleyhisselam'ın talimatı bu. Az önce söyledim. İslam ordusu 700 kişiydi. 100 kişide zırh var, 2 de at var. Müşrik ordusu 3000 kişi, 200 atlı. Müslümanlar atı 2, müşriklerinki 200. Müslümanlarda 100 zırh, müşriklerde 700 zırh. Ordunun 3000 devesi var. Ordunun. Bunun dışında müşrik ordusunun pek çok silah ve askeri malzemesi var. Yani gerçekten sonuç belli gibi yani. Çok güçlü bir ordu gelmiş. Çünkü yemin etmişler. Bedir'in intikamını alacağız diye. Uhud'a gelip Bedir'in intikamını alacağız. Yani bunlar Medine'yi silip süpürecekler. Niyetleri o. az önce söyledim ya, yani kundaktaki bebeğe kadar bir tek Müslümanı sağ bırakmayacaklar. Resulullah Aleyhisselam ordusunu nizama sokup sıkı bir denetimden geçiriyor. Beri geri çek, ileri git diye onları düzeltiyor. Ve ordu düzene kondu, hücum emrini bekliyor. Aleyhisselam böyle meydanı süzdü. Düşmanların konuşlamasına baktı. Sonra sahabelerine baktı. Abdullah bin Cübeyr nerede diye sordu. Abdullah bin Cübeyr ordunun içinde ve piyadelerin başındaydı. Görev verilmişti. Hemen Resulullah'ın yanına koştu. Lebbeyk, buyur ey Allah'ın Resulü, buradayım. Seni şu 50 kişilik okçular birliğinin kumandanı tayin etti. Lebbeyk ya Resulallah, başın üstüne. Düşman atlıları, süvari birliği yani, onları oka tutup üzerimizden def et. Durum ister lehimize, ister aleyhimize gelişsin. Sen yerinde sabit kal ki düşman atlıları arkamızdan, senin bulunduğun taraftan bize gelmesinler. Eğer bizim düşmanı yenip ganimet toplamaya koyulduğumuzu görseniz de sakın bize katılmayın. Bizim onları bozguna uğratıp tepelediğimizi görseniz de ben size haber göndermedikçe sakın bulunduğunuz yerden ayrılmayın. Onların bizi yendiklerini, öldürdüklerini görseniz de yerinizden ayrılıp bize yardıma gelmeyin. Eğer onlar hepimizi öldürüp ölülerimizi kuşlar kapar bir hale geldiğini görseniz bile gelmeniz için ben size haber göndermedikçe sakın şu yerinizden ayrılmayın. Emrin başım üstüne ya Resulallah. Ey Abdullah, ne olursa olsun yerinizde sebat ediniz. Düşman süvarileri size yöneldikçe onları şiddetli bir şekilde oka tutunuz. Çünkü süvariler atılan oklara doğru gelemezler. Onları yaklaştırmayacağız ya Resulallah. Allah'ım, onlara bunları tebliğ ettiğime seni şahit tutuyorum. İfadeyi görüyor musunuz? Resulullah'a ne gösterildi, ne biliyor, ne olacak biz bilmeyiz tabii ki. Resulullah Aleyhisselam'dan böyle sıkı bir talimatı alan Abdullah bin Cübeyr hazırlanan 50 okçunun başına geçti. Bu okçular o günden sonra Cebeli Rummat yani Okçular Tepesi olarak anılacak o tepeyi tuttular. Uhud Dağı topyekun uzun ve büyükçe bir dağdı. İki su kaynağından dolayı Ayneyn diye adlandırılmış olan geçit Uhud Dağı ile Okçular Tepesi arasında kalıyordu. Okçular işte bu geçitten düşmanı geçirmeyeceklerdi. Abdullah bin Cübeyr kumandasında her biri yerini almıştı. Evet, müşrikler böyle nasıl diyeyim, rüzgar eserde deniz dalgalanır ya, böyle saldırmak için Müslümanlara öfkeyle, nefretle, kinle bakıyorlar ve böyle dalgalanıyorlar müşrikler. Hedefleri ne? Bir tek Müslüman bile sağ kalmamak üzere hepsini öldürmek. Uhud'da değil sadece. Uhud'da bunların tamamını öldürecekler. Medine'ye geçip orada bir bebek bile kundakta bırakmayacaklar. Müslümanları öldürecekler. O niyetle Uhud'a gelmişler. Peygamberimiz Aleyhisselam iki orduyu tekrar gözleriyle süzdü ve arkasından emir gelecek ama kısa bir aradan sonra. Kıymetli dinleyenlerim. Evet efendim. Ben Uhud'dan Ayşe annemizin aldığı haberler doğrultusunda parça parça bölümler vereceğim. Tamamını vermeyeceğim kıymetli dinleyenlerim. Onu inşallah Allah ömür verirse Resulullah'ın hayatını işlerken geniş de göreceğiz. Sadece şunu söyleyeyim. Müşrik ordusunun sancaktarları çıkıp meydan okudular, ileri geri konuştular. Tek tek buluşmalarda birçok sancaktar öldürüldü ve müşrikler topyekün saldırıya geçtiler. Müslümanlar da Allah ve Resulü aşkıyla onlara karşı koydular ve korkunç bir savaş başladı. Şimdi efendim 50 kişi Okçular Tepesi'ni korumak için oraya konuşlanınca sayı 700'e düşmüştü, indi 650'ye ve karşıda 3000 kişi var. Artık savaş. Müslümanlar, yani cümlenin en kolayını kullanayım, yani herkesin kullanabildiği cümledir bu. Canlarını dişlerine takarak diyeyim. Öyle bir savaşı ortaya koydular ki kısa süre içerisinde müşrikler dağılmaya başladı. Ve Müslümanlar alabildiğince yüklenip müşriklerin iyice dağıttılar. Şimdi okçuları da sayayım. 700 Müslüman tam teçhizatlı 3000 müşrik canavarını perişan etti. Tepeden tırnağa pür nur olan İslam ordusu intikam ordusunu bir anda öyle bir bozguna uğrattı ki intikamcıların hepsi canlarının derdine düştü. Can korkusuyla dağılıp kaçışmaları görülmeye değerdi. Hak ile batılın kapışmasıyla Hakk'ın zaferiydi Uhud zaferi. Evet, Uhud büyük bir zafer. Uhud'da büyük zafer kazanıldı ve haberciler Medine'ye haber uçurdular. Düşmanı yendik, kovalıyoruz. Ayşe annemiz, Sevde annemiz, Hazreti Fatıma, diğer hanımlar böyle o an için işte çünkü savaş malzemesini ordu götürdü. Yine buna rağmen ne buldularsa hazırlamışlar. Her an Uhud'a gitmek üzereler. Müjde gelince şükür secdeleri yapıldı. Uhud büyük bir zafer. Medine bayram ediyor. Medine bayram etsin. Biz bir daha Uhud'a gidelim. Uhud bu büyük zaferle çalkalanırken okçular zaferi kazandık. Burada niye bekleyelim? Biz de inelim ganimet toplayalım dediler ve inmeye başladılar. Kumandanları Hazreti Abdullah bin Cübeyr ne kadar uyardıysa da ayrıntıya girmeyeceğim. Baş edemedi. 8-10 kişi kaldı. 40 kişiydiler. İndiler. Şimdi burada çok üzüldüğüm ve sizin de şimdi çok üzüleceğini bildiğim üzüntüyü paylaşmak istiyorum. Biraz hep beraber üzülelim ve bir de kıymetli dinleyenlerim ciddi ciddi tevbe edelim. Hocam hayırdır? Buyurun şimdi görün bakalım. Hac için de olsa, umre için de olsa, Uhud'a gittiğiniz zaman orada size ne anlatılıyor? Anlatanların kötü niyetleri yok. İşte kıymetli hacı kardeşlerim, okçular tepeyi bıraktılar, emri dinlemediler, dünya malına koştular. Tepe bırakılınca müşrik süvarileri o tepenin arkasından çevirip aynayından geçerek İslam ordusunu arkadan vurdular. Kazanılmış zafer kaybedildi, bozguna uğradı, işte şu şehit düştü, bu şehit düştü, o şehit düştü. Değil mi? Böyle anlatılıyor. Hepten yalan değil. Ancak şimdi ganimet toplamak için koştular ifadesi. Evet. Ali İmran suresinde işte 60 ayetin içinde işte bu sahne verilirken minel ganaim diye geçer, ganimetlere koştular diye. Ama ayetlerin tamamını görmek gerekiyor. Önce şunu söyleyeyim. Uhud Savaşı'ndan sonra Aleyhisselam'ın onlara karşı tavrı nedir? Gelen ayetler içerisinde Allah-u Teala ne buyuruyor? Bunlara bakmadan okçulara saldırmak, yani en edepli cümleyle edepsizliktir. E hocam yani okçular dünya malına koşmadılar mı? Peki, biraz sizi düşünmeye davet ediyorum kıymetli dinleyenlerim. Savaşta ganimet paylaşımı nasıl oluyor? Herkesin kaptığı kendinin midir? O zaman bu çapulculuk olmaz mı? Bedir Savaşı'nın hemen ardından Enfal suresi nazil oldu. Malum haliniz. Enfal ganimetler demek. Bir savaşta elde edilen dünya malı. Ve o ganimetlerin nasıl paylaşılacağı Enfal suresinde Allah-u Teala peygamberine bildirdi. Ve Aleyhisselam da ona göre ganimet paylaştırdı. Yani herkesin aldığı kendinin değil. E bu sure var. Ve ikinci büyük savaş yapılıyor. Düşman yenilip kaçıyor. Nesi var nesi yok atıyorlar ağırlıklarını kaçmak için. Onlar da toplanıyor ganimet olarak. E şimdi bir savaş meydanını düşünün. Arkada sağlık ekibi, bugün sıhhiye diyoruz mesela. Yemek ekibi, su ekibi, yani Uhud Savaşı kaç gün süreceği belli değil ki. Yarım günde bitti ama ya bilinmez, hepsi var bunların ordu içerisinde. Uhud'a katılan kadınlar da var. Oraya girmedim. Ancak az sonra kadınlar Ayşe Anne Uhud'a gelince oraya biraz gireceğim. E şimdi savaş bitti. Diyelim benim vazifem ateş hattında olayım ben. Vuruşuyorum. Düşmanı kovdum. Kılıcını aldım. Kalkanını aldım. İşte devesini, atını, ne yani adam öldü veya kaçtı aldım. Siz de biriniz arkada işte diyelim başka hizmetleri yapıyorsunuz. Orada ganimet yok. Savaş bitti. Bende at var, deve var, kılıç var, kalkan var. Birçok şey var. Dünya malı, maddi çok değerli şeyler var. Sizin elinizde hiçbir şey yok. Nasıl adalet mi? İki, ben ölümle karşı karşıyayım. Diyelim 10 kalem mal alındı. İki kişi için söylüyorum ben bunu. Eşit olsun, ikiye bölündü. Yarısı size, yarısı bana. Bu da adalet değil. Çünkü ben ölümle tehlikede karşı karşıyayım. Risk altındayım. Sizde risk yok. Siz arkada, siz de hizmet yapıyorsunuz ama risk yok. O yüzden Enfal suresinde ganimetler risk grubuna göre dağıtılır. Önce bir araya getirilir. Beytül mal için devletin hakkı alınır. Başkumandan hissesini alır. Bir de yine başkumandan bu ganimetler arasından ekstra istediği bir şeyi sehmi safi denir buna, ayette geçer, alır. Ondan sonra kalanlar az önce ifade etmeye çalıştığım risk grubuna göre paylaştırılır. Ve en arkada, yani görünüşte hiçbir iş yapmayana da bir şey düşer. Ama yaralanan kişiye de ciddi bir şey düşer. Şehit olana da o şehidin ailesine kaç misli düşer. Hepsi var bunların. Şimdi okçular ganimete koştular. Bu ayetler bunu çürütüyor. Okçular koşmadı mı koştu. Şimdi savaş bitti gibi zannettiler. Savaş bitince ganimet toplanacak. Hadi toplayalım ganimetleri, yani alalım bizim olsun diye değil. Herkes kılıcı, kalkanı, bilmem deveyi atı kapıp da kendine evine götürmedi ki yani. Böyle bir şey olmadı. O yüzden burayı işlerken buradaki imtihanı kaybetmeyeceğiz. Ben, Rabbim bana hamdolsun 8 defa umre nasip etti. Uhud'a her gidişimde birçok konuşmaya müdahale ettim. Bazen de istirham ederek oradaki hatiplerden hepsini bir araya toplayıp genel anlamda bütün megafonları bir araya getirip bir şeyler söylemeye çalıştım. Çok yıllarca hacı umreci getirip rehberlik yapan birçok hoca arkadaşım, ya hocam dediler, ya biz ne büyük yanlış yapmışız ya, hep böyle anlattık. Peki dedim, sayın hocalarım, Ali İmran suresinden şu 60 ayeti bir okuyun bakalım. Allah-u Teala o emri dinlemeyenlere ne diyor? Peygamber'e ne diyor? Hiç bunlara baktık mı? Şimdi okçular, evet hata var, hata yok demiyorum. Hata var ama ihanet yok. Hata oluyor yani. Trafikte kaza oluyor ya. Yani kimse gidip de birinin arabasına vurmuyor. Kaza oluyor. Bu onun gibi bir şey. Hata. Netice okçulara böyle bir iftira atılıyor. Ben sizi, kendimi de sizi de bundan sakındırmak istiyorum. Ve bu hatayı okul derslerine de taşıyarak şöyle bir cümle haline getirdim. Cehalet hatası, gaflet hatası, ihanet hatası. Bizim yaptığımız. Yani konuşuyoruz bilip bilmeden, cehalet hatası. Bir şeyler biliyoruz. Ancak yani konuştuğumuz kişi sahabedir. İleri geri konuşmayalım. Allah-u Teala onlar hakkında böyle bir şey indirmedi düşünmeden gaflet hatası yapıyoruz. Üçüncüsü ise hiçbir değere değer vermeden İhanet ediyoruz. Allah cehaletten de, gafletten de, ihaletten de hepimizi korusun. Şimdi burada okçular tepeden ayrılınca zafer sevinciyle düşmanı kovalayan Müslümanlar bir yandan ganimetleri toplayıp bir yere koyuyor. Bir yandan düşmanı kovalıyorlar. Okçular da indi. Onlar da katıldı düşmanı kovalamaya ama 200 süvari o geçite bakıyor. Hazır. Bir tarafında İkrime, bir tarafında Halid bin Velid. İki deha. Oranın boşaldığını görünce süvarileri sürüyorlar. 8-10 kişi ne olur ki? Onlara birer okla şehit edip aynayından geçerek İslam ordusunun arkasından vurmaya başlıyorlar. Şimdi İslam ordusu düşmanı kovaladığı için disiplin gitti. Ganimet topluyorlar, bir yere yığıyorlar. Yani savaş şeyinden çıkmışlar. Ve arkadan 200 atlı birliği, dinlenmiş atlar, eğitilmiş atlar ve güçlü süvari birliği, bir tim düşünün. Bir anda vuruyor sizi yani. Yerinizden kalkıncaya, toparlanıncaya kadar işte çoğu şeyi deyip biz orada verdik. Korkunç bir can pazarı yaşandı orada. korkunç bir can pazarı yaşandı. Bir yandan da nara atıp bir yandan bağırıyorlar. Yetiştik, dönün geriye Müslümanlar. Yetiştik, yetiştik. Onlar da geri döndüler ve Müslümanlar iki ateş arasında kaldı. Ve bir kıyım başladı. Uhud'da can pazarı. İntikam, intikam, Bedir'in intikamı, öldürün, parçalayın diye vuran vurana. Canlarını ortaya koyan Müslümanlar canlarından çoktan geçmişlerdi. Her biri birer aslan gibi ileri atılarak Resulullah Aleyhisselam'ı korumanın derdine düşmüşlerdi. Ve burada o kadar çarpıcı sahneler var ki ben iki tane sahneyi aldım. Bunları Ayşe annen ile Ummu Umar'a konuşurken vermek istiyorum. Burada biraz onu geciktireyim ben. Biraz merak edin diye söylüyorum. Ancak yani Medine'de Uhud zaferi şenlikleri yapılırken Uhud'dan çığlıklar gelmeye başladı. Kötü haberler gelmeye başladı. Ve bir haber Medine'ye bomba gibi düştü. Resulullah öldürüldü. Resulullah öldürüldü. Şimdi ben bu cümleyi kullanırken bile yani ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Çok zorlanıyorum. Ne derler hani kanı çekildi insanın. Beti benzi sarardı derler ya hani böyle. Resulullah'ın ölmesi ne demek? Yani savaşta ölmesi de ne demek yani? Böyle herkes bir anda çok perişan oldular yani. Şimdi biraz şöyle bakalım olaya. Çok zorlanıyorum şu anda yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir yandan kıyamıyorum tabii de. Hanımlar kısmına şimdi bakıyoruz Ayşe anneye. Her hanım Nazen'in birer gül, Narin birer çiçek, Ulvi birer nefestir malum. Her hanım evinin bülbülü, eşinin sümbülü, çocuklarının umudu sığınağıdır. Uçan ve uçuran bir serçe, barış sembolü bir güvercindir her hanım. Öyledir. Ancak Resulullah öldürüldü. Resulullah ve ashabı Uhud'da katledildi. Medine'ye düşen bu korkunç bomba öyle bir patlayıverdi ki infilak etmeyen sahabe kalmadı. Allahu Ekber! Ne diyor bunlar böyle? Uhud katliamı mı? Ayşe annemiz bağırışmaları duyup dışarı fırladığında ortalığın nasıl karıştığını dehşetle gördü. Bu korkunç haber ile Resulullah'ın kızlarının nefesleri bile tıkanmış, can çekişir bir hale gelmişlerdi. Haydi Uhud'a! Haydi Uhud'a! Hazreti Ayşe annemiz bir anda böyle haykırınca Hazreti Fatıma da haykırdı. Haydi Uhud'a! Haydi Uhud'a! Haydi Uhud'a! Birbirini takip eden haykırışlarla beraber Uhud yoluna dökülen hanımlar ortalığı toza toprağa boğmuşlardı. Nazen'in birer gül olan hanımların her biri bir anda en keskin, en sivri ve en batıcı birer diken olmuş, Uhud yoluna düşmüşlerdi. Narin birer çiçek, ulvi birer nefes olan hanımlar bir anda ateş kesilmişlerdi. Evinin bülbülü, eşinin sümbülü, çocuklarının umudu olan bu hanımlar birer atmacaya, doğana, kartala dönüşmüş, Uhud'a uçuşa geçmişlerdi. Her biri nazenin birer serçe, barış sembolü birer güvercin olan hanımlar bir anda ejderha olmuş Uhud'a yönelmişlerdi. Medine, ortalığı toza toprağa boğan öyle bir bora olmuştu ki Uhud'a doğru eserken önüne çıkanı savurarak parçalayacak bir duruma gelmişti. Diğer taraftan Uhud'da korkunç sahneler yaşanıyordu. Öldürdüm onu, öldürdüm diye haykıran alçak katil İbni Kamiya aslında öldürdüğü Hazreti Musab bin Umeyr'di. Radiyallahu anh. O işin çığırından çıktığını görünce, Resulullah Aleyhisselam hayatı tehlikeye düşünce, Resulullah benzerliğini kullanıp, Resulullah gibi görünüp piyasaya ortaya yürüdü ve Musab şehit edildi. O da Resulullah'ı öldürdüm zannetti. Tabi bitti mi iş, bitmedi. Katliam devam ediyor. Resulullah'ı öldürmek için alabildiğine vuruşuyorlar. Alabildiğine vuruşuyorlar. Burada çok çarpıcı, çok düşündürücü sahneler var. Ancak ben Uhud'un tamamını yine ifade ettiğim gibi Resulullah'ın hayatına bırakarak geleyim. Müslümanlar gerçekten her şeyiyle ölüm çemberi haline gelen o onca müşrik çemberini yarıp Resulullah'ı alıp Uhud dağına çekilmeyi başardılar. O yüzden ben Uhud'u üç perde diye düşünüyorum. Uhud zaferi 1, Uhud yenilgisi 2, Uhud beraberliği 3. Resulullah Aleyhisselam'ın öldürüldüğü haberi Medine'ye bomba gibi düştüğü andan itibaren Uhud'a koşan halımlar öyle bir saldırıya geçmişlerdi ki geri çekilen müşrikler bile bir anda şaşırıp kalmışlardı. Hazreti Ayşe annemiz, Hazreti Hafsa annemiz, Hazreti Fatıma, Hazreti Ummu Eymen. Ben savaşa katılan savaşçı sahabe hanımları saymıyorum. Bunlar sonra gelenler arasında. Ve daha birçok hanım sahabe. Yetiştikleri müşriklere dişe diş vuruşmaya girdiler. Mekke müşrikleri savaş meydanından çekilince onlar da bu sefer yaralılara su koşuşturmaya, efendim tedavilere hemen başladılar. Bunca ağır yaralarına rağmen bu son saldırıda müşriklere karşı tekrar üstünlük sağlayan sahabiler artan bir üstünlükle müşriklere tekrar korku saldılar. Öyle ki müşriklerin azmi kırılmıştı. Resulullah Aleyhisselam, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali gibi önde gelen sahabileri öldüremediklerini anlayan müşriklerin kalplerine önce ümitsizlik sonra korku düştü. Allah onlara korkuyu düşürdü. Müslümanlara karşı kesin zafer elde etme ümidi ile gelmişler, bu ümidini yitirdiler. Ve Uhud meydanından çekilmek zorunda kaldılar. Hazreti Ayşe annemiz diğer hanımlarla beraber Resulullah'ın yanına can attı. Resulullah Aleyhisselam yaralanmış. Uhud meydanında 70 şehit. Yaralı olmayan tek sahabe yok. Ortalık can pazarı. İşte Uhud'a gittiğimizde bazen yanına gidemiyorsunuz, engelleniyorlar. Resulullah'ın sığındığı mağara diye hatırlayın. Ayşe annemiz, Hazreti Fatıma, bazı hanımlar oraya çıktılar. Resulullah Aleyhisselam'ın tedavisiyle orada meşgul oldular. Ayşe annemiz o anı, Resulullah'ı gördüğü, yaralı gördüğü o anı hayatı boyunca unutamayacağını söyleyerek Hazreti Fatıma ile beraber kanı dindirmek için kanıyor Aleyhisselam yaraları, böyle gözyaşlarını böyle göstermemeye çalışsa da her şey görülüyor aslında. Aleyhisselam'ı tedavi ettiler. İlk müdahale bugün diyoruz Uhud'da. Evet, o sakin, o ağırbaşlı Ayşe annemiz burada bir savaşçı olmak durumunda kalmıştı. Bizim de bize ayrılan süreyi doldurduğumuz an bu an. İnşallah kalan bölümleri, ki çok süreceğe benziyor, önümüzdeki haftalarda sizlerle paylaşmak üzere. Noktayı burada koyarken hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Haftaya tekrar beraber olmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum kıymetli dinleyenler.